Ayrım 8. Geri Sayım, Robert Ludlum, sayfa 73. Schofield hemen cesedin yanına gitti ve onu çalıların arasına çekerek ortadan kaldırdıktan sonra ceketinin cebindeki küçük telsizi alıp düğmesini kapadı. Sonra gölgelerin arasına saklanıp alçak sesle seslendi. Sessizliğinizden görevlerinizi tamamladığınızı anlıyorum gizli güvercinlerim. Büyük bir dikkatle lütfen Noel Baba'ya dönün. Benim adamım uyuyor dedi Price palmiyelerin arasından çıkarak. 2 saat uyuyacak. Burada da elleriyle dizlerinin üstünde bir tane var diye ekledi Antonia. Esiriyle birlikte yeşilliklerin arasından sürünerek çıkıyordu. Diğeri nerede? O çok kabaydı. Beni öldürmeye çalıştı. Ormanımızda günahının cezasını çekiyor. Şimdi ne yapacağız kocacığım? Dünyanın en basit şeyini yaşlı kız diye yanıtladı Schofield gece dürbünüyle bakarak. O balıkçı gemisinin kaptanının bağırsaklarını çalıştıracağız. Kem, çantanda ip var mı? Hayır yok. Bu pek hoş değil. Tişörtünü çıkarıp şeritler halinde yırt ve Tony'nin esirinin elleriyle ayaklarını bağla. Kalanını da piçin ağzına tıka. Sence sakıncası yoksa biraz anestezi yardımcı olur. Benim için bir zevk olur. Price 90 saniyeden fazla sürmeyecek işine başladı. Ya ben Bray? Bir dakika bekle canım diye yanıtladı Schofield. Hala dürbünle bakıyordu. İşte aşağıya iniyor. Herhalde telsize gidiyor. Kıyıya bakmıyor ve anlaşılan gemide başka kimse yok. Öyleyse eve koşup birkaç işaret fişeği al. 4 ya da 5 tane yeter. Sonra doğudaki patikaya gidip 60-70 metre kadar ileride birini patlat. Tanrım neden burada olduğumuzu anlayacak? Zaten biliyor sevgilim, onu şaşırtmak zorundayız. Nasıl? Sonra hemen eve koşup oradan batıdaki patikaya git. Lagünü geçtikten sonra bir fişek daha patlat. Birincisini diyelim 8 dakika, ikincisini 11 dakika sonra patlat. Hatırlıyor musun? Ha, ne demek istediğini anlamaya başlıyorum. İtalya, Livorno'daki gibi. Orada işe yaramıştı değil mi? Evet, yaramıştı sevgilim. Gidiyorum. Antonia çalıların arasında kayboldu. Livorno'da olmadığım için aslında bulundum ama siz ikiniz oradayken değil dedi Cameron. Orada ne yaptığınızı bana anlatabilir misin? Ve bu sırada benim ne yapmam gerekiyor?
Yüzebilir misin?
Evet, derin dalmada profesyonel ruhsatım var.
Övülmeye değer ama burada ne tüp ne de senin örümcek adam kıyafetini giymen için zaman var. Demek istediğim sadece yüzebilir misin?
Tabii.
Su altında ne kadar yüzebilirsin paletsiz?
En az 15-16 metre.
Bu yeter. Oraya git, geminin altına dal ve diğer tarafından çık. Güverteye tırman ve birazdan şaşıracak olan o piç herifi yakala. Bıçağın var mı?
Sorman gereksiz.
Kaptanımız hala aşağıdayken yola koyul.
Price çantasından kayışlı av çakısını çıkarıp beline bağladıktan sonra kıyıya doğru koştu. Suya girip uzun kulaçlarla 200 metre ilerideki gemiye doğru yüzmeye başladı. Açık gözlerini geminin güvertesinden hiç ayırmıyordu. Kaptan alt kameradan çıktığı anda Cameron suya daldı. Karanlıkta soluk almak için kısaca yüzeye çıkıp yeniden dalarak gemiye yaklaştı. Sonra altına dalıp sancak tarafından yüzeye çıktı. Elini sudan çıkarıp su geçirmez saatine baktı. Gemiye varması yaklaşık 6 dakika sürmüştü. İlk fişek 2 dakikadan daha az bir zaman sonra patlayacaktı. Yavaşça geminin başına doğru yüzdü. İlk fişek gökyüzünün doğusunu aydınlatırken kaptan kesinlikle geminin doğuya bakan kıç tarafına doğru koşacaktı. Güverteye görünmeden çıkmanın en iyi ve tek fırsatı o andı. Tek silahının çakı olduğunu ve kaptanın mermileriyle bıçağın denk olmadığını biliyordu. Ve fişek patladı. Karanlık gökyüzü geminin sol tarafına doğru parlak bir ışıkla aydınlandı. Çizgi halindeki ışık yukarıya doğru titreşerek ilerledi, sonra doruğa vardığında yeniden patlayarak kısa bir an öylece kaldı ve ileri geri giderek yavaşça ormana düştü.
''Mikail, Mikail!'' diye çığlık attı kaptan güvertede koşarak telsizine konuşuyordu. ''Neydi o? Mikail bana yanıt ver, neredesin?''
Price kollarını uzatarak sudan fırladı. Yandaki bir kaburgaya erişmişti. Küçük bir çıkıntıydı ama yeterliydi. Parmaklarıyla tahtayı yakalayıp kendini yukarıya çekti. Önce sağ kolunu atıp eliyle borda tirizini buldu. Gerisi onun gücüne kalmıştı. Parmaklığın üstünden sürünerek güverteye inip olduğu yere çöktü. Derin soluklar alırken göğsü inip kalkıyordu. Bir iki dakika sonra ciğerleri yeniden havayla dolunca kalp atışları sakinleşti. Bu sırada İsveçli terörist kaptan yanıt vermeyen telsize bağırmaya devam ediyordu.
''Mikail, eğer beni duyabiliyorsan ateş etmeye başlayacağım. Hemen gemiye dönmeniz için bu bir işaret. Siz olsanız da olmasanız da buradan gidiyorum.''
Matarezelerin birbirleri için duydukları endişe ve bağlılık bu kadar diye düşündü Cameron. Şefleri kendi postunu kurtarmak için adamlarını ölümcül bir bilinmez diye terk edecekti. Price buna neden şaşırdığını merak etti. Schofield her şeyi anlatmıştı. İkinci patlama da oldu. Sağ taraf adeta yangına döndü. Işık bu kez daha yoğun ve parlaktı. Yoksa birden bir bulut ay ışığını mı örtmüştü? Top büyük bir gürültüyle patlarken Cam ayağa fırladı. Alterbrass 26'nın yeşillikleri ortasına bir delik açılmış olmalıydı. Güverte kamerasının duvarı boyunca yürürken ay ışığı yeniden çıktı. Artık sinir krizi geçirmekte olan kaptan gece dürbününü gözünde tutarak geminin kıç tarafına koştu.
''Teşekkür ederim.'' diye düşündü Price. Yavaşça ve sessizce adamın arkasına doğru yürüyordu.
Kolay olduğu zaman çok kolaydı. Sıktığı sol yumruğuyla İsveçlinin bel kemiğinin altına vururken sağ eliyle belindeki tabancalığı açıp 357 otomatiği çekti. Kaptan acıyla bağırarak güverteye düştü.
''Haydi Bay Viking, o kadar acımaz, sadece omurgan biraz zedelendi. Avustralyalı Harry'e göre sen onlardan daha iyi durumdasın. O kendisinin Londralı Jack'in ve süslü Mikail'in aç vahşilere kurban eti olacaklarına inanıyor.
Ayağa kalk, seni alçak herif. Sahil koruma botunu havaya uçurarak o gençlerin hepsini öldürdün. Eğer işe yarayacağını düşünmeseydin boğazına bir mermi sıkmaktan mutluluk duyardım. Kalk seni pislik.''
''Kimsin sen?'' diye sordu kaptan acıyla doğrulurken.
''Gemiye nasıl bindin?'' ''Meraklan bakalım. Belki de o gençlerin hayatının bedelini sana ödetmeye gelmiş bir intikam meleği olabilirim.''
''Kesin olan bir şey var. Stockholm'e gidiyorsun.''
''Hayır.''
''Ah evet, orada başka türlü düşünecek birçok arkadaşım var. Telsizim lütfen.''
''Asla.'' Kaptan ellerini kanca gibi yaparak ileriye doğru atıldı. Cameron geriye doğru sıçrayıp sağ ayağını teröristin kasığına indirdi. İsveçli inleyerek ve testislerini tutarak yeniden yere düştü.
''İnsanlara acı vermekten hoşlanıyorsun ama acı duymak hoşuna gitmiyor değil mi?
Bu beni neden şaşırtmıyor?'' Price yere diz çöküp kaptanın ceketinin cebindeki telsizi aldı. Ayağa kalkıp ay ışığında düğmeleri inceledikten sonra birine basıp konuşmaya başladı.
''Schofield, orada mısın? Yoksa bağırayım mı?''
''Ah, buradayım delikanlı ve nefis bir manzaranın seslerini dinledim. Senin salyangoz telsizini açık bırakmış. Sanırım sinirli ya da şaşkındı.''
''Anlaşıldı bayım. Buraya gelmenizi ve birlikte etrafa bakmamızı öneriyorum.''
''Benim de bunu düşündüğüme inanabilir misin?''
''Tahmin edebiliyorum.''
Antonia ile Schofield yanlarında sıkıca bağlı iki tutsaklarıyla birlikte geminin yanına geldiler.
''Züppe Mikail'i ne yaptınız?'' diye seslendi Price.
''Tamamen ortadan kayboldu genç dostum.'' diye yanıtladı Beowulf Agathe. ''Biraz geç kalmamızın nedeni bu.'' ''Neden söz ediyorsun?''
''Eğer burada bir telsiz varsa koordinatlarımızı biliyorlardır, cesedi bulacaklar.''
''Mümkün değil Cam.'' dedi Schofield. Cepleriyle boğazını ağırlıkla doldurup onu teknemizin durduğu kanlı köpek balıkları koyundan denize attık. ''Dediğim gibi bu yüzden biraz geciktik.''
''Ne?''
''Azıcık beyni olan hiç kimse orada yüzmez. İnan bana, o tamamen bir tarih oldu. Tanrı o azgın balıklardan razı olsun.'' Alt kamera bilgisayar ekipmanlarıyla doluydu.
''Bunlardan bir şey anlıyorsam ne olayım?'' dedi Schofield.
''Benim için de tamamen anlaşılmaz.'' diye ekledi Antonia. ''Bunları çalıştırabilmek için uzman olmak gerek.''
''Pek değil.'' dedi Price bir makinenin önüne otururken. ''İnsanı istediği fonksiyona adım adım götüren temel girişler var.''
''Lütfen tercüme eder misin?'' diye sordu yaşlı adam. Çok uzun sürer ve korkunç sıkılırsınız diye karşılık verdi siyah ajanı. Bu makine hala açık, hatta demek ki yakında kullanılmış ve çok kısa bir süre sonra yeniden kullanılacağı düşünülmüş.
Bu iyi mi?
İyiden daha iyi. Geri çağırarak ne gönderilmiş olduğunu görebiliriz. Price harflere ve rakamlara basmaya başlayınca siyah ekranda hemen parlak yeşil sözcükler belirdi.
Geri çağırma için doğru şifreyi girin.
Lanet olsun diye fısıldadı Cameron yerinden kalkarken. Hızla kameranın basamaklarına doğru gitti. Hemen geliyorum diye ekledi. Kaptanımızı aşağıya getireceğim. Ya bu makineyi bize açar ya da köpek balıkları cennetindeki Züppe Mika ile katılır. Kısa basamakları koşarak çıktıktan sonra azalan ay ışığında güverteye baktı. Gördüğü şey onu adeta felç etti. Bu imkansızdı. Kaptan ortada yoktu. Onu bir takoza bağlamıştı ama orada yoktu. Onun yerine iki arkadaşı kanlı bir yığın halindeydiler. Londralı'nın öldüğü belliydi, Avustralyalı henüz yaşıyordu. Ama kafatası parçalanmış, gözleri şaşılaşmıştı. ''Ne oldu?'' diye bağırdı Price, Avustralyalı'nın kanlı omuzlarından tutmuştu. ''Allah'ın belası piç herif!'' diye fısıldadı ağır yaralı adam. Kıvranarak iplerden kurtuldu ve bizi kurtaracağını söyledi. Ama bunun yerine bir vinç kolu alıp bize vurdu. Öyle hızlı vurdu ki ne olduğunu anlayamadık. Cehennemde ona göstereceğim. Avustralyalı son nefesini verirken başı düştü. Cameron filika küpeştesine baktı. Motorlu can salı yoktu. Civardaki 5-6 küçük adadan herhangi birine doğru gidiyor olabilirdi. İzleme imkanı yoktu. Cam yeniden alt kameraya indi. ''Alçak herif kaçmış. Diğer ikisini öldürdükten sonra can salını almış.'' diye bağırdı. ''Bilgisayara giremeyeceğim.'' ''Ama telefon hala orada genç dostum.'' dedi Schofield. ''Yüksek teknoloji ürünü değil ama evi arayıp telesekretere ulaştım.''
''Sen iğrenç, yüksek teknoloji dünyasında sade bir dehasın.'' dedi Price rahatlayarak ve hemen bilgisayarın yanındaki telefona gitti.
Onu uydu trafiğinden atlatarak Virginia Langley'in şifreli numarasını çevirdi. Şirketin en gizli projelerinin yürütüldüğü operasyon kurulu ile konuşacaktı.
Evet dedi hattaki ses.
Ben Kedi. Karayipler Müdür Yardımcısı Frank Shields ile görüşmek zorundayım. Bu 4.01 önceliktir.
Müdür Shields saatler önce çıktı efendim.
O zaman beni evine bağlayın.
Bunu yapmak için ek bilgiye ihtiyacım var.
Beowulf Agathe adını deneyim diye sözünü kesti Cam sertçe.
Kim bayım?
Onun ben olduğunu sanıyordum diye söze karıştı Schofield.
Ödünç kullanıyorum. Sakıncası var mı? Sanırım yok.
Beowulf Agathe diye tekrarladı Price sinirli bir sesle. 12 saniye sonra hatta Frank Shields'ın sesi duyuldu.
Uzun zaman oldu Brandon. 20 yıldan fazla.
Brandon değil benim. Kedi ve kara iplerden robotun bir şey anlamadı. Ben de bu adı ödünç aldım, sahibi itiraz etmedi.
Onu buldun mu?
Çok daha fazlasını Frank, ama şimdi sana ayrıntıları anlatmanın zamanı değil. Hemen bilgiye ihtiyacım var. Senin koca göz hala çalışıyor mu?
Koca göz ve kardeşleri çalışmayı hiçbir zaman bırakmazlar. Çoğu kez neredeyse 24 saat, neye ihtiyacım var?
Buradan bir yerle haberleşme ya da haberleşmeler yapıldı. Son bir saatlik süre içinde bilgisayarla ya da uydu aracılığıyla bilgileri geri alabilir misin?
Tabii, ne kadar bilgi istiyorsun? 10-20 bin sayfa mı?
Komik adam, haritaları inceledim. Haberleşme ya da haberleşmeler şu ortalama koordinatlardan yapılmış. 65 derece batı boylam, 18 derece 20 dakika kuzey enlem. Zamanı gece yarısıyla sabaha karşı iki arasında.
Bu bölgeyi bir hayli daraltıyor. Puerto Rico'daki Mayaguez istasyonu aradığımız ne?
Sanırım başlangıç olarak Beowulf Agathe, Schofield'a peşinde oldukları söylendi.
Matarese mi?
Artık gezegeni kirletemeyen bir pisliğe göre kesinlikle öyle.
Sıkı çalışmışsın.
Onlar da beni izlediler.
Nasıl olabilir, her şey gizli tutuldu?
Çünkü içlerinden biri ya da daha fazlası bordromuzda bulunuyor.
Aman tanrım,
bunun sırası değil, işe başla.
Numaran ne?
Bir gemideyim ve numara silinmiş ama burada bir bilgisayar var.
Ekipman hattını gizli işleme al. Eğer bir şey bulabilirlerse Mayaguez'in doğrudan seninle temasa geçmesini sağlayacağım. Hatta bulamasalar bile onlara aramaları için birkaç ipucu daha vereceğim.
Bir şeyler bul Frank, dedi Price bilgisayara dönüp Shields'ın ihtiyacı olan bilgileri girerken.
Genç adamlardan oluşan bütün bir mürettebat o alçaklar tarafından öldürüldü.
Cameron telefonu kapatıp derin bir soluk alarak arkasına yaslandı.
Şimdi ne yapacağız, diye sordu Antonia.
Bekleyeceğiz kızım, dedi Bray. Gerekirse güneş doğuncaya kadar bekleyeceğiz. Maya Guez büyük bir ozon trafiğini taramak zorunda eğer bir şey bulabilirse.
Doğru koordinatlarla verilen 2 saatlik bir zaman dilimi zorluğu azaltacak, dedi Price. Bunu Shields bile kabul etti.
Frank'in etkileyici yeni bir rütbesi olabilir, diye mırıldandı Schofield. Ama o hala bir analizci. O Washington DC'de rahat içindeyken sen savaş alanındasın.
Sen gerçekten kuşkucu birisin.
Diğerlerinden daha uzun yaşadığım için başka türlü olamazdım.
Bekleyelim o zaman. Dakikalar geçip giderken gözler bilgisayar ekranındaydı. Neredeyse 1 saat sonra ekranda parlak harflerle mesaj belirdi.
Gizli sinyalli kaynak modu. Kesinti mümkün değil. Beowulf, Agate ve DC'den gelen ek bilgiye dayanarak aşağıdaki bilgiyi doğruluyoruz. Tahmini koordinatlardan gönderilen 2 mesaj uyabilir. Tamamı aşağıda verilen 2 telefon konuşması Fransızca yapılmış. Pahalı Şahin Buenos Aires'e gidiyor. İkincisi, deniz gözlemcileri tarafsız bölgede işbirliği yapıyor. İngiliz Tortola'nın güneybatısındaki adalar. Mesajın sonu. Alıcı hala izliyor. Avrupa Akdeniz istasyonları varış noktasını daraltıyor.
Tanrım, diye bağırdı Brandon Schofield. Ne akıllar, değil mi?
Ne demek istiyorsun, diye sordu karısı.
Şifrelemeyi öğrendiler.
Bu çok açık bence, dedi Cameron.
Ne, diye sordu Antonia. Pahalı Şahin Buenos Aires'e gidiyor, diye yanıt verdi Schofield. Tercüme edilirse pahalı Şahin avcı. Yeni dostumuz Price, Buenos Aires ise B.A. Kuşkusuz Beowulf Agate, yani ben.
Ah, ne demek istediğini anlıyorum, diyen Antonia siyah ekrandaki yeşil yazılara bakarak. Ya gerisi, diye sordu.
Buna ben yanıt vereceğim, dedi Cameron öfkeyle. Deniz gözlemcileri işbirliği yapıyor ama bertaraf edildiler. Sahil koruma botunu havaya uçurdular. Kahrolasıcalar.
İkinci mesaj, İngiliz Tortola'nın güneybatısındaki adalar, diyor, dedi Schofield hemen söze karışarak.
Özel bir ada değil. Brassların dışında güneyimizde ve güneybatımızda en az 20 ada var. 26'ya yönelelim. Ekipmanımı kullanacağım. Birer içki de içebiliriz. Çok gerekli.
Bilgisayarın yok, diye karşı çıktı Price.
İhtiyacım yok dostum. Bir telefonum var. Şu mobil bağlantılı komsatlardan. Bana pahalıya mal olduysa da Hong Kong'da bir dostum varsa onu hemen bulabiliyorsun.
Birden gökyüzünün derinliklerinden bir gürleme duyuldu ama fırtına değildi, başka bir şeydi. Bu da ne, dedi Cam.
Güverteye, diye bağırdı Schofield. Karısının elini tutup onu basamaklara doğru çekerken Price'ın omzuna vurdu. Çıkalım buradan.
Ne? Neden?
Çünkü bu herhalde 10. yarma harekatı, gerizekalı, diye bağırdı emekli ajan. Bizi arıyorlar. Bu gemiyi görürlerse işimiz bitti. Yürüyün ikiniz de yan tarafa.
Üçü de gemiden atlayıp hızla yüzmeye başladıklarında bir jet uçağı alçalarak geminin üstüne bomba atmaya başladı. Birkaç dakika sonra gemi battı.
Tony!
Tony, neredesin?
Buradayım sevgilim, diye seslendi Antonia uzaktan.
Price, burada mısın? Yaşıyor musun Price?
Tabii yaşıyorum, diye yanıt verdi Cameron ve öyle kalmak niyetindeyim.
Adamıza doğru yüz, diye emretti Schofield. Konuşmak zorundayız.
Konuşacak ne var, diye sordu Price karanlık evin verandasında kurulanırken.
Hayatı mahvettiler delikanlı. Mutluluğumuzu, özgürlüğümüzü aldılar.
Bunun için bir şey yapamam, dedi Cam. İki adam çıplak halde kurulanıyorlardı. Sana söyledim, nerede olduğunuzu gizlemek için elimden geleni yaptım.
Ama bu yetmedi, değil mi?
Beni suçlama, bulunmanın pek de zor olmadığını kendin itiraf ettin.
Senin için öyle olsa da onlar için değildi. Bu hiç hesaba katmadığım bir şeydi ama katmalıydım. 10 yıl sonra örgütte hala bir köstebekleri var. Yüksek rütbeli bir piç, bir fikrin var mıydı?
Hayır, yok, Frank'e söylediklerimi duydun, birisi boardroom'umuzda. Sana ve ona inanıyorum. Şu haberi yaymalısın. Beowulf Agathe geri döndü. Bırak Beowulf Agathe ile Vasili Telenyekov'un geri döndüğüne inansınlar. Matareze tarihe karışıncaya kadar araştırmayı bırakmayacağız.
Ya ben Scofield?
Sen bizim uygulayıcımızsın, uzantımızsın.
Bizim? Telenyekov öldü, yok.
Benim için ölmedi Cameron Price. Hiçbir zaman ölmeyecek.
8. ayrımın sonu. Sayfa 83.